Hamdeder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet dilerse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Evet kardeşler, dersimiz bugün kadere iman. Biliyorsunuz iman, inanan ve küfredeni birbirinden ayıran bir kavramdır, kelimedir. Yani Allah'a iman eden, inandığı gibi yaşayan, yaşantısını dine göre yönlendiren mümin insanların gideceği yer cennet ve Allah'ın nedir? Cemalidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin tanımını yaparken elinden, dilinden emin olunandır demiştir. İmandan bahsederken kalp, dil ve azaların tasdiki artma ve eksilmesinden bahsettik. Her üç noktanın da kendi kendine birçok neleri vardır, şubeleri vardır. Kalbin amelleri, dilin amelleri, azaların amelleri vardır. Kadere iman da imanın cüzlerinden bir cüz olması hasebiyle o da kendi arasında nedir? Ayrıldığı bapları vardır. O da kendi başına müstakil nedir? Bir konudur. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerden kullar razı mı değil midir? Bir imtihan vesilesidir. Tabi kadere iman diğer meseleler gibi tamamen naslarla bilinmesi gereken ve diğer meselelerde de gündeme getirdiğimiz gibi aklın zerre kadar selahiyetinin olmadığı nedir? Bölgelerdir. Ve her meselede aklını vahyin önüne geçiren insanların ayağa kaydığı gibi kaderde de aklını önüne geçiren, vahyin önüne geçiren insanların ayağı ne yapmış? Kaymıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış, bana da güzel bir anlatma nasip etsin. Kardeşlerim, kader Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli, ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi, o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Ehl-i sünnet vel cemaatın kader inancına baktığımızda, Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi, her şeyin yöneticisidir. Hiçbir şeyi daha yaratmamışken olacak her şeyin kaderini çizmiş, kullarının ve diğer bütün mahlukatın ölümlerini, ömürlerini, rızıklarını, yapacağı işleri, ahlaki durumlarını, iyi ya da kötü olacaklarını apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da yazmış ve saymıştır. Allah neyi dilerse o olur. Neyi de dilemezse hiç kimsenin onu meydana getirmeye gücü yetmez. Onun her şeye gücü yeter. Kimi dilerse hidayete, kimi dilerse sapıklığa erdirir. O neyin olduğunu, neyin olacağını, neyin de meydana gelmediğini, eğer meydana gelmediyse nasıl olacağını da çok iyi bilir. Kulların da Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu kader doğrultusunda yapmak istedikleri şeyleri dileme ve güçlerini bu doğrultuda kullanma hakları vardır. Tabii ki kulların ancak Allah'ın dilediği şeyleri dileyebileceklerine itikad edip buna inanmaları gerekir. Şüphesiz ki Allah kullarını, fiillerini, yaptığı işleri yaratandır. Fakat kullar bu işleri fiiliyatta yapanlarıdır. Kulun yapılması gerekli olan şeyleri terk edip yapılması haram olan şeyleri fiiliyata dökmeleri hususunda yüce Allah'a karşı kullanabilecekleri bir özürleri, hüccetleri yoktur. Bilakis hüccet kulların üzerine ikame edilmiştir. Kulun nefsine gelen musibetler bu kaderdir demesi caizdir. İşlediği günahlar için bu kaderimde vardı demesi caiz değildir. Eğer hatalarından tövbe ederse o zaman bu şekilde söylemek caiz olur. Yani kul günah işlediğinde bu benim kaderimdir ne yapamıyor diyemiyor. Yani seçme hakkına sahip olduğu şeyler kader maskesi altında ne yapamıyorsunuz? Söyleyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle yarattığı fiilleri iki kısma ayırır. Birincisi Yüce Allah'ın mahlukatın fiillerini onların istek, irade ve seçme hakları dışında yönlendirmesi, kendi istediğine göre şekillendirmesidir. Yüce Allah sadece kendi dilediğini yapar. Öldürme, diriltme, hastalık, şifa verme bu fiiller o kabildendir. İkincisi irade ve isteği olan her türlü mahlukatın kendi istek ve arzuları doğrultusunda yapmış olduğu fiillerdir. Kişi bir iş için bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda vuku bulması arasında farkı anlayabilir. Şöyle ki bir kişinin merdivenden aşağı inmesi veyahut birinin onu çatıdan aşağı zorla itmesi buna bir örnektir. Her ikisi de aşağıya ne yapmıştır? İnmiştir. Ama birincisi kendi rızasıyla inmiş, ikincisi ne yapmış? Zorla indirilmiştir. Allah kulun fiillerini yaratmış ve kulun fiilleri de kendi işlemesidir. Yüce Allah kulu ve onun fiiliyatını da yaratmıştır. Ve ona o fiili yapabilme gücü ve isteği vermiştir. Kul o fiili gerçekte yapan fiil ile temas halinde bulunandır. Kişi eğer iman ederse bu onun kendi gücüyle yapmış olduğu bir şeydir. Şayet küfür ve inkar ederse bu yine onun isteği doğrultusunda meydana gelmiştir. Bu meyve şu ağaçtandır, şu mahsul bu topraktandır dememiz gibidir. Yani her ikisi de ondan gelmiştir. Allah razı olsun. Yüce Allah her şey için bir başlangıç noktası ve buna bağlı olarak yaşamını, devamını bu noktalardan sağlayan mahlukatı yaratmıştır. Ağacı yaratan Allah'tır. Meyve ağaçtan Allah'ın dilemesiyle türemiştir. Çamdan meyve çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Allah dilememiştir. Ama Allah dileseydi ondan da ne yapar? Meyve çıkardı. Meyve ağaçtandır ama onu yaratan nedir? Allah'tır. Bunun gibi daha birçok örnek verebiliriz. İşte bu şekilde Allah'ın yaratması ile kulun fiili işlemesi arasında bir bağlantı vardır. Aralarında hiçbir çelişki yoktur. Dedem şeker getir. Allah Azze ve Celle Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı yaratmıştır buyurmuştur. Saffat 96'da. Ve şöyle buyurmuş, kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzeli tasdik ederse, biz de onu en kolaya, hesaptaki kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik eder, malından vermezse, kendisini zengin sayıp en güzel olanı da yalanlarsa, biz de onu zor olana yönlendiririz. Evet. Kulun kadere inancında iki tane gerekli şey vardır ki o da ona farzdır. Birincisi, kulun yapılması kendisine yasaklanan şeylerden kaçınmasına ve kendisi için takdir edileni, farzları fiiliyata dökmesinde Allah'tan yardım dilemesi, onu kolaya yöneltip zorluktan uzaklaştırması için Allah'a dua etmesi farzdır. Böylece kul Allah'a tevekkül eder ve kötülükten ona sığınır, hayra ulaşıp şerden sakınmada Allah'ın Allah'a yardıma muhtaç olduğunu ne yapar? Bilir ve aciziyetini itiraf eder. İkincisi ise kulun kendisine karşı gelen bela ve musibetlerde ümitsizliğe kapılmayıp sabretmesidir. Çünkü kişiye bir bela geldiğinde insan oturup ne yapmalı? Düşünmeli. Ne yaptım da bu benim başıma geldi? İnsan yaptığı hareketi ne yapar? Bilir. Çünkü iyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizden. Eğer hatasını bulursa ne yapacak? Hemen tövbe etme yoluna gidecek. Yok, bulamadıysa bu Allah'ın nedir? Bir kaderidir. Ona da ne yapacak? Sabredecek, ümitsizliğe düşmeyecek, Allah'a sırt çevirmeyecek. Ve gelen musibetin Allah'tan geldiğini bilip razı olacak. İşte kadere iman nedir? Budur. Evet. Böylece dünyada selamet bulur. Bilir ki kendisine bir musibet gelecek olsa, o musibeti uzaklaştıracak Allah'tan başka kimse değil. Hiçbir kuvvette nedir? Yoktur. Aynı şekilde kendisine takdir edilmemiş bir şeyi Allah istemedikçe hiç kimse kendisine ne yapamaz? Veremez. Kulun kendisi için takdir edilen kadere rıza göstermesi gerekir. Çünkü kadere olan rızası onun yüce Allah'ın rububiyetine tam manasıyla iman etmesinden ileri gelir. Her Müslüman Allah'ın iradesine uygun bir şekilde cereyan eden kaderin fiiliyatına olan kazaya iman etmesi, rıza göstermesi imanın şartlarındandır. Yüce Allah bir şey yaptığında o işi adalet ve hikmet çerçevesinde yapar. Kendisine neden, nasıl, niye böyle yaptın sorusu ne yapılamaz? Sorulamaz. Kulun kalbinin Allah'ın verdiği musibetin yanlışlıkla kendisine gelmeyeceğini, yanlışlıkla kendisine gelecek bir musibetin Allah'ın iradesi ve kazası olmadan isabet etmeyeceğine inanması, onun meydana gelen olaylar karşısında tereddüte düşmesine ve hayretler içinde kalmasına sebep olur. Yani şansım yaver gitti, tesadüf şöyle oldu diyenlerin sözleri nedir? Bunlardır. Hiçbir zaman tesadüf ve şans nedir? Yoktur. Bunlar küfürdür. Stres ve huzursuzluktan arınır, insan emin olur, kaybettiği şeylere üzülmez, geleceğinden korkmaz. Böylece insanların en huzurlusu, aklı ve fikri rahat olanı haline gelir. Her kim ömrünün sınırlı olduğunu, korkaklığın ömrünü uzatmayacağını, rızkının belli olduğunu, cimriliğinin rızkını artırmayacağını bilirse, kalbi ve gönlü rahatlar mutmain olur. Kendisine isabet eden musibetlere sabreder, yapmış olduğu yanlış işler için tövbe eder. Yüce Allah'ın onun için takdir ettiğine razı olur. Böylece kendisine gelen musibetlere sabrettiği için emredilenleri de yapmış, bu ikisinin arasını birleştirmiş olur. Kardeşlerim, irade iki şekildedir. Birincisi kevni, ikincisi de şer'i iradedir. Bu irade, kevni irade, Yüce Allah'ın yarattığı bütün her şey için geçerlidir. Dilediği olur, dilemediği olmaz. Yüce Allah'ın murad ettiğinin muhakkak olması gerekir. Kainatta vuku bulan her şeyin Yüce Allah tarafından sevilmesi, hoşnut olunması, meydana gelmesi için şart değildir. Kevni irade Yüce Allah tarafından yerler ve gökler yaratılmadan önce takdir edilmiştir. Şer'i irade ise Allah'ın istediği, dilediği, razı olduğu amellerin, hadiselerin vuku bulmasını sağladığı, bu sevdiği, istediği şeyleri yapanların razı olduğu iradedir. Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi, vuku bulacağı manasına gelmez. Ancak kevni irade ile meydana gelmesi istenirse, o zaman vuku bulması gerekir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuştur. Yüce Allah kulunun iman etmesini, itaatte bulunmasını, iyi ameller işlemesini ister. Bunu arzular ve bunu sever. Kuluna sevdiği işleri yapmaları için emreder, emrine uyanları mükafatlandırır ve onlara güzel karşılık verir. Hiç kimse Allah'ın iradesi olmadan isyan edemez, asilik yapamaz, onun dilediğinden başka hiçbir şey vuku bulmaz. Evet, kaderi değiştiren sebeplere baktığımızda bunların başında dua, sadaka, kulun yapmış olduğu işlerde dikkatli davranması, ilaç kullanması, yaptığı işi en sağlam şekilde yapması gibi sebepler, bunlar nedir? Kaderi değiştiren şeylerdir. Ama neticelerini, sonuçlarını bilen yine Allah olması hasebiyle o da nedir? Bu da bir kaderdir. Kaderin cüzlerinden bir cüzdür. Kader kardeşlerim Allah'ın yarattıklarından gizlediği bir sırdır. Öyleyse hiç merak etmeyin. Hiç üzerinde düşünmeyin. Böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı demeyin. Ne yapın? Amel edin. Amel edin. Amel edin. Şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı, kalem önde mi gidiyordu, arkada mı gidiyordu veyahut işte şöyle şöyle miydi? Ne kadar fikir yürütürseniz yürütün, hiçbir şey elde ne yapamayacaksınız? Edemeyeceksiniz. Neden? Bir kulun bir sırrı varsa bunu eninde sonunda araştırarak bulabilirsiniz. Kuldur, acizdir, açık verir. Muhakkak bir şekilde kendini ne yapar? Ele verir. Ama Allah Azze ve Celle'nin sırrıysa hiç kusura bakmayın. Ömrünüzü de harcasanız, daha sonraki torunlarınız da izninizden gitse yapacağınız hiçbir şey yok. Kainattaki her şeyin gerçek halini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kulun sapkınlığa düşmesi, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi, kiminin bolca nimetlenip kiminin de az rızık alması hepsi Allah'ın takdiridir. Yüce Allah'ın ezeli ilmiyle olacakları ve olan her şeyi bilmesi İnsanlık için bir gaybi meseledir. Gayb ise Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir ilimdir. Ve gayb kulların nazarında meçhul bir şeydir. Bu sebepten dolayı hiç kimse kaderi yapmış olduğu günahlara kaderimde vardı diyerek delil olarak getiremez. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı günah işleyenlere hesap sorulamaz, zalimlere cevap verilemezdi. Müşrikler öldürülmez, günah işleyenlere hak uygulanmazdı. Zalimler zulmünden alıkonmaz, din ve dünyada fesada uğrardı. Evet, demek ki kader Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Bir sır. Kul dünya yaşantısında iki türlü musibetle karşı karşıya kalır. Kulun kendi elinden gelen musibeti bertaraf edecek gücü vardır. Böyle olduğu halde o musibet karşısında acizlik gösteremez, elinden geleni yapmak zorundadır. İkincisi ise kul kendisine gelen musibet karşısında yapacak hiçbir şey yoktur. Böyle bir durumda da ümitsizliğe, paniğe kapılmadan Yüce Allah'a yönelmeli, ondan derdi neyse çözümü konusunda yardım istemelidir. Çünkü Yüce Allah musibetleri daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek bu? Bir gün mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e diyor ki çıkmadan bana söyle sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim. Bu arada da kapıya doğru yöneliyor ve ey Allah'ın Resulü hani diyeceğini dedin kapıya doğru yöneldin. La havle ve la kuvvete illa billah de. Bu sana takdir edilmiş 99 bela ve musibetin önüne geçer diyor. Yani sen bilmiyorsun ama bir söylediğin söz sana gelecek bela ve musibetlerin ne yapıyor? Önüne geçiyor. Her musibet için meydana gelişi esnasında Allah bazı sebepler yaratmıştır. Böylece musibetin bertaraf edilişinin yollarını da bize öğretmiştir. Dolayısıyla kul eğer sebeplere sıkı sıkı sarılırsa musibetleri bertaraf edecek gücü de kendisinde ne yapacak? Bulacaktır. Dinimiz sebeplere sarılmayı emretmiş, sebepler doğrultusunda hareket etmeyeni ayıplamıştır. Çünkü kul bu fiiliyle kendisini tehlikeden korumamıştır. Bütün bunların yanı sıra eğer kulda musibetlere karşı koyacak güç ve imkanı yoksa o zaman kul mazur olmuş olur. Bir yerde veba varsa oraya ne yapmayın? Girmeyin. Girmişseniz çıkmayın diyor. Şimdi birinciye sarılmak dinin nesi? Emri. Oradasın. Artık çıkmayacaksın. Artık Allah'a tevekkül edeceksin. Yaşarsan yaşatacak Allah. Ölürsen öldürecek. Yine de nedir? Allah oradan ne yapmayın? Çıkmayın diyor. Kulun sebeplere sarılması Allah'a tevekkül etmesine mani değildir. Çünkü sebepler kaderin cüzlerinden biridir. Dolayısıyla kader sebepler ile bir bütündür. Her halükarda Allah'a tevekkül etmeyi gerekir. Kul yapacağı işlerde sebeplere sarılacak, sonra Allah'a tevekkül edecek. Ondan kaderin hayırlı olmasını isteyecek. Eğer başına bir musibet gelecek olursa kadderallahu maşa, Allah takdir etti, diledi, yaptı diyecek. Ve kula musibet gelmeden evvel musibeti önleyecek sebeplere sarılması gerekir. Çünkü kader ancak başka bir kaderle def edilir. Kötü kaderden sana sığınırım diyor. Düşmanlarımın sevilmesinden sana sığınırım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan sana sığınırım diyor. Sebeplere ne yapacak? İnsan sarılacak. Şüphesiz ki bütün peygamberler kendilerini düşmanlarından koruyacak sebeplere sarılmıştır. Halbuki Yüce Allah onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş, vahiy ile desteklemiş. Ama hepsi de sebeplere sarılarak ne yapmış? Allah'a tevekkül etmiş. Allah'ın dini hakim olsun diye cihad etmişler mi? Oturup da Allah kafirleri öldürsün dememişler. Demek ki kadere girişte ne varmış? 4 tane rükün var. Bunlar da nedir? Bu 4 mertebeyi çok iyi bilmemiz gerekir. İlim, yazı, dileme, yaratma. İlim neydi? Allah'ın ilmen, cümleten, tafsileten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle ne yapar? Bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini, cennete mi, cehenneme mi gideceğini ne yapar? Bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanı da en iyi bilen Rabbim'dir. Doğru yolda gideni de en iyi bilen kimdir? Rabbim'dir. Ve Allah'ın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukatın kaderini ilminin her şeyi kuşatmasından dolayı levh-i mahfuzda yazmıştır. Her şeyde nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin, dilemesinin, kudretinin şumulüne istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket, ne sukut, ne hidayet, ne de dalalet ancak Allah'ın meşiyetine nedir? Tabidir. Ve bu mertebede Allah'tan gayrı kainatta her şeyin yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluk olduğuna iman etmeyi ne yapar? Gerektirir. Evet. Soru. Rızık artar mı? Eksilir mi? Rızık sadece yenilen bir şey midir? Yoksa kulun sahip olduğu bir şey, her şey rızık mıdır? Cevap. İki türlü rızık vardır. Birincisi Allah'ın kişinin rızkı olacağını, yiyeceğini bildiği şey. Bu değişmez. Yani bir meleğin gelip bunun rızkı ne olacak? Saitlerden ne olacak? Şakilerden ne olacak? Eceli ne olacak diye sorduğu var ya, biri değişmez. İkincisi Allah'ın yazdığı ve meleklere bildirdiği rızık. Bu rızık sebeplere bağlı olarak artar da eksilir de. Çünkü Allah meleklere kul için bir rızık yazmalarını emreder. Eğer Allah'ın rahmeti kula erişirse bu rızık onun için artar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa sıla-i rahimde bulunsun, akrabalık bağlarını gözetsin. Aynı şekilde Davut Aleyhisselam'ın ömrü kaçtı? Evet. 40 yaşına geldiğinde Allah ömrünün 100 sene olmasını ne yaptı? Öngördü. Çünkü Adem Aleyhisselam ömründen bir kısmını oğlu Davut'a ne yaptı? Verdi. Ama Allah ona ne kadar takdir etmişti? Evet. Yine Ömer'in şu sözüne baktığımızda Allah kendisinden razı olsun. Allah'ım eğer benim bedbahtlardan olmamı yazmışsan bunu sil. Beni mutlulardan kıl. Amin ya Rabbi. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini sabit kılarsın. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın da şu sözü örnektir. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar tehir etsin. Yani azabınızı ne yapsın? Tehir etsin. Rızık elde edilmesine aracı kılınan rızıklar da Yüce Allah'ın takdir edip yazdığı şeyler arasında yer alır. Eğer Allah kulun çalışması ve kazancıyla rızıklanmasını öngörmüşse ona çalışmayı ve kazanmayı ilham eder. Çalışmasıyla elde edilmesi öngörülen bu rızık çalışma dışında elde edilemez. Çalışma ise iki türlüdür. Çalışmanın bir türü tamamen rızık elde etmek için zanaat, ziraat ve ticaret gibi bir kısmı da çalışmanın dua, tevekkül ve mahlukata ihsan etme şeklinde olur. Çünkü kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona ne yapar? Yardım eder. Aynen mescitte bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını irşad ederken bir tanesi geliyor, kardeşini şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü ben çalışıyorum, o akşama kadar mescitte oturup yiyor. Ben çalışıp didiniyorum, oysa hiçbir çalışma gayret içinde değil dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine bakıp diyor ki belki de kim bilir sen onun yüzünden ızıklandırılıyorsun diyor. Yani çalışma nedir? Mahlukata yapılan ihsan senin de rızkının artmasına, sana gelen rızkın gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Veyahut Ramazan ayı içinde işlediğimiz bir hadisi hatırlayacak olursanız Müslüm'deki adam ıssız bir çölde giderken bir buluttan ey bulut falanın tarlasına ak diye ne yapıyor? Bir ses duyuyor. Toz toprak içinde olan bir çölde bir bakıyor ki bir tarla. Ve o bulut gidiyor o tarlaya suyu ne yapıyor? Bırakıyor. Ve tarlada çalışan bir adam. Adını soruyor buluttaki ses. Adam diyor ki sen benim adımı niye sordun sana ne? O da diyor ki ben bir bulut gördüm. Bulutun içinden de bir ses geldi. Ey bulut git falan adamın tarlasına suyu bırak. Senin ismin de o. Ne yaptın da bu ıssız çöl yerinde bu bulut senin tarlana suyu bıraktı? Vallahi diyor ben mahsulü üçe ayırırım. Bir kısmını kendi ehlimden yerim. Bir kısmını Allah yoluna infak eder. Bir kısmını da tekrar tarla için tohum ayırırım. Vallahi diyor sen kazandın diyor. Demek ki malın üçe bölünmesi, bir kısmını Allah yoluna infak edilmesi kişinin de malının bereketlenmesine ve artmasına da ne yapıyor? Sebep oluyor. Allah da ona ne yapıyor? Yardım ediyor. Rızık kavramıyla iki şey kastedilir kardeşlerim. Birincisi kulun yararlandığı şey, ikincisi kulun sahip olduğu şey. Allah Azze ve Celle kitabında kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Veyahut size verdiğimiz rızıktan harcayın ayetlerinde bu ikinci kısım rızık kastedilir. Bu Allah'ın helal olarak kişiyi sahip kıldığı mallardır. Birinci kısımdaki rızıksa şuna şu ayette işaret edilir. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı bize aittir. Yani Allah Azze ve Celle üzerinedir. Yine Hud 6, peygamberimizden rivayet edilen şu hadiste rızıktan söz edilmiş. Kişi kendisi için takdir edilen rızkı tamamlamadan ölmez diyor. Kullarıma söyle rızkım daraldı, rızkım kesildi diye rızkını masivadan aramasın. Muhakkak ki Allah bir kula bir rızık nasip etmişse o ona ulaşmadan o ruh o bedenden ne yapmaz? Ayrılmaz diyor. Kul helal yedi haramda. Bu yedikleri birinci kısım rızık itibarıyla rızıktır. İkinci kısım rızık itibarıyla değildir. Kulun çalışarak kazandığı ama yemediği şey de ikinci kısım rızıklandır. Birinci kısım itibarıyla değil. Çünkü bu gerçekte miras aldığı bir maldır. Kendi malı değildir. Doğrusunu herkesten daha iyi Allah bilir. Soru. Bir adam yol kesse, hırsızlık yapsa, haram yese, bu yediği ve çalıp çırptığı şeyler onun Allah tarafından garanti edilen rızkından mıdır, değil midir?
Allah garanti rızkındır ama kendisi haram yolda kazanmış.
Cevap, bu Allah'ın ona mübah kıldığı rızık değildir. Allah bunu sevmez, bundan razı da olmaz. Ve bu nitelikte bir maldan infak edilmesini de yasaklamıştır. Çünkü besmelesiz alınan abdestten haram maldan sadakayı Allah ne yapmıştır? Men etmiştir, yasaklamıştır. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin demiştir. Haram yollardan elde edilen mallar bunların içine ne yapmaz? Girmez. Bilakis Allah bunu ne yapmıştır? Kınamıştır. Ve mallarınızın arasında haksız yollardan yemeyin. Soruda da belirtilen durum haksız ve batıl yollardan yenilme kapsamına girer ki ancak bu Allah'ın önceden bildiği ve takdir ettiği nedir? Bir rızıktır. Nitekim hadiste sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir. 3-40 gün geçtikten sonra ana rahmine bir melek gelir. Bunun rızkı ne olacak? Eceli ne olacak? Said mi, Şaki mi olacak? Bunlar ne yapar? Hepsi tek tek yazılır. Allah kulun hayır ve şer olarak işleyeceği şeyleri bildiği gibi hayırdan dolayı sevap, şerden dolayı da ne yapacak? Ceza verecektir. Aynı şekilde helal ve haram olarak kişinin edindiği rızıkları da yazmıştır. Bunun yanında haram yollardan elde ettiği rızıklardan dolayı kulu cezalandıracaktır. Sakın kafanızı yormayın. Haram rızık Allah'ın takdir ettiği ve meleklerin yazdığı bir şeydir. Bu da Allah'ın dilemesinin kapsamına girer. Allah'ın yarattığı şeyler arasında yer alır. Bununla beraber Allah bunu haram kılmış, yasaklamış, bunu işleyen kimseye hak ettiği oranda da gazap etmiştir. Onu yerecek ve cezalandıracaktır. Ve hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Kişi kendisine emredilen sebebi yerine getirir, gücünün dışında olan hususlardaysa Allah'a tevekkül eder. Toprağı eker, ne yapar? Göğe bakar. Gücü toprağı ekmeye kadardır. Yağmuru yağdırmaya değil. Onu bitirmeye değil. Bereketlendirmeye değil. Evet, tüccar da mal getirecek ve onu ne yapacak? Satacak. Ancak insanların kalbine bu malı talep etme duygusunu koyma, kar edeceği bir fiyat verme gibi hususlar kulun gücü dahilinde değildir. Kişi gücünün yettiği şeyleri yaparsa Allah aciz kaldığı şeylerden dolayı onu cezalandırmaz. İstek belli bir şeye yönelik olmaz. Bilakis rızkın kendisine yetmesini sağlayan şeylerle ilgilidir. Tıpkı herhangi bir belirlemede bulunmadan Allah'tan yeteri derecede rızık isteyerek dua eden kimsenin misali gibi. Çalışmaya gücü yeten bir kimsenin kendisinin çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi ya da borcunu ödemesi gereken kimse gibi. Böyle bir kimsenin çalışması vaciptir. Çalışabildiği halde bunu terk ederse günahkar olur. Nasıl olsa benim rızkım yazıldı. Ben niye çalışayım, oturayım, rızık ayağıma gelsin derse bu insan ne olur? Günahkar olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve peygamberlerin geneli rızıklarını elde etmelerine yarayan hep işler yapmış, sebeplere ne yapmış? Sarılmıştır. Ve İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyametin hemen öncesinde insanlar tek ve ortaksız Allah'a ibadet etsinler diye kılıçla gönderildim. Benim rızkım kılıcımın ucundadır. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin yediğinin en üstünü kendi kazancıdır demiştir. Davut Aleyhisselam'a bakın, zırh yaparak geçinen birisi. Zekeriya Aleyhisselam marangoz birisi. İbrahim Aleyhisselam'ın birçok sürüleri vardı. Öyle ki Kur'an'a bakıyorsunuz, peygamberler geldiğinde insan kılığında onlara hemen ne yapıyor? Bir sığır kesiyor, önlerine getiriyor. Olmayan birisi neyini kesecek? Yani hepsi sebeplere sarılan, peygamber oldukları halde oturup ağzını açıp da gökten ağzıma bir şey düşsün diye değildir. Hepsi sebeplere sarılmıştır. Halbuki her şeyin yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Fakat Kur'an ve hadislerde kötülük ancak aşağıda işaret edilen üç şekilde Yüce Allah'a izafe edilir. Birincisi, genelleştirme yoluyla. Allah her şeyin yaratıcısıdır. İkincisi, sebebe izafe olarak yarattıkları şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Felak ve Nas'ı okursanız orada birçok şeye sığınıyor. Üçüncüsü ise nedir? Fail hasfediliyor. Bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi yoksa Rabları onlara bir hayır mı diledi? Bu üç izafe tarzının üçü de Fatiha suresinde yer aldığını görüyoruz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Burada bir genelleştirme söz konusu. Nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğramışların değil. Burada ne var? Gazabın faili hafzedilmiş ve sapmışların, burada ise sapma olgusu mahluka izafe edilmiş. Buna İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünü de gösterebiliriz. Ne diyor? Hasta olduğum zaman bana şifa veren odur diyor. Evet. Yine Hızır'ın bir sözü, onu kusurlu kılmak istedim. Böylece ileride bir kral var. Sağlam gemileri alıyor. Bu gemi ise hasarlı olduğu için ne yapacak? Bunu bırakacak. Evet. Allah hepimize hayır versin. Anlayışlı kılsın kardeşlerim. O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Buna göre mahlukat yaratılışına esas oluşturulan hikmet itibarıyla hayır ve hikmetten ibarettir. Başka açıdan şer de içerse bu ise arizi ve cüz'i bir olgudur. Salt şer değildir. Bilakis ağır basan hayır amaçlanarak işlenen şer de hikmet sahibi bir fail açısından hayır göstergesidir. Bu işi gerçekleştirdiği mahal açısından şer olsa bile. Evet. Allah'ın kudreti her şeyi kapsamıştır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şey bu genelin dışında değildir. Fakat varlığı tasavvur edilebilene şey adı verilir. Fakat özü itibarıyla imkansız olan ise aklı başında herkesin ittifak ettiği üzere şey olarak değerlendirilmez. Zıt olan şeyleri yaratmak kudreti, bunlara alternatifli olarak yaratmak kudretidir. Allah kulunu hareket eden yapmak istediği zaman yapar. Onu hareketsiz yapmak istediğinde de onu da yapar. İman ve küfür ve başka hususlar için de bu kural geçerlidir. Fakat kulun aynı anda zıt olan iki şeyden vasfedilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtmiştir. Hem Allah'ın muttaki velilerinin sadık bir mümin olması hem de Allah düşmanı münafık bir kafir olması bunlar düşünülecek mümkün olmayan şeylerdir. Biri imandan bir şube, biri de nedir? Nifaktan bir şubedir. İmanı seven öbüründen ne yapacak? Tiksinecek. İkisinin bir arada bulması neymiş? Mümkün değil. Kulun bilmesi gerekir ki Allah'ın bilgisi, kudreti, hikmeti ve rahmeti eksiksizdir, mükemmeldir. Bundan daha fazlası tasavvur edilemez. Daha doğrusu eksiksiz kemal tasavvur edildikçe bu yüce Allah açısından vacip olur. Evet. Bazı kullar Allah'ın bazı hikmetlerini bilirler. Allah'ın gizlediği bazı hikmetler de onlardan gizli kalır. Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın kıssasını hatırlayacak olursanız, Allah salih kul Hızır'a bir şeyleri bildirmiş ama Musa Aleyhisselam'a ne yapmamış? Bildirmemiştir. Allah'ın hikmetini, rahmetini ve adaletini bilme bakımından insanlar birbirinden üstün olabilir. Allah kimi severse dinde ne yapar? Onu anlayışlı kılar. Kulun varlıklarının hakikatine dair ilgisi arttıkça Allah'ın hikmetine, adaletine, rahmetine ve kudretine dair bilgisi de artar. Bilir ki Allah işlediği güzel ameller ve amellerin sevapları itibarıyla kendisine nimet bahşetmiştir. Kulun bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha fazla yaklaşır. Şimdi amel işleyenle işlemeyen bir mi? Geceyle gündüz, görenle görmeyen, otur dedeciğim. Bilenle bilmeyen aynı olmadığı gibi amel işleyenle işlemeyen de nedir? Aynı değildir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümini tarif ederken ne diyor? Az konuşan, çok amel işleyen. Facir, münafık, nifak ehlini anlatırken ne diyor? Çok konuşan, az amel işleyendir diyor. Allah bizi müminlerden eylesin. Şöyle bir ortama müminin geldiğini fark edemezsiniz ama bir münafığın, bir facirin, bir fasığın geldiğini anında fark edersiniz. Yine bilir ki işlediği günahlardan dolayı başına gelen azap da Allah'ın adaletinin bir göstergesidir. Günahın kendisinden sadır olması Allah'ın takdirinin bir parçası olsa da kendi nefsinin yetersizliğinin, acizliğinin ve bunun sonucu olan cahilliğinin sonucudur. Kendisinde bulunan iyilikler Allah'ın fiili, bunların varlığını Allah bahşetmiştir. Allah nefsi yaratmış, ona şekil vermiş, ona günahı da takvayı da ilham etmiştir. Hem iyiliği hem de kötülüğü ne yapmış? Öğretmiştir. Günah ve takvanın ilham edilmiş olması Allah'ın bize verdiği sınırsız bir hikmetin göstergesidir. Sana birisi bir iyilik yapsa bunun iyilik olduğunu, sana birisi kötülük yapsa bunun kötülük olduğunu sana Allah ilham etmiş ve fıtratına bunu ne yapmış? Vermiştir. Sen bunu bununla ölçersin. Şayet Adem oğullarının öncekileri ve sonrakileri, içindeki bütün akıl sahipleri bundan daha mükemmel bir hikmet bulmak için toplansalar ne yapamazlar? Bulamazlar. Soru: maktul eceliyle mi ölmüştür yoksa katil ecelini doldurmadan onu öldürmüş müdür? Cevap: maktul veya ölüler ecelleri dolmadan ölmezler. Hiç kimse önceden belirlenmiş ecelinden sonra ölmez. Hatta diğer hayvanların, ağaçların da öne ne alınır ne de ertelenir. Ecelleri vardır çünkü her bir şeyin eceli ömrünün sonudur. Bir şeyin ömrü de hayatta kalış süresidir. Buna göre ömür, hayatta kalış müddeti, ecel de ömrün sona ermesi demektir. Allah Azze ve Celle'nin Resulü şöyle diyor: Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce mahlukatın kaderini belirlemiştir. Arşı da suyun üzerindeydi. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Daha olmadan Allah olanı bilir. Bunu yazmıştır. Şunun karın ağrısıyla, şunun falan hastalıkla, şunun yıkıntı altında kalarak, şunun boğularak, şunun savaşta veyahut başka bir sebepten öleceğini ne yapar? Bilir. Veyahut zehirlenerek, veyahut kılıçla veya kurşundan öleceğini, hangi yerde nasıl öleceğini insanın ne yapar? Bilir. Allah'ın bütün bunları bilmesi ve yazması, hatta her şeyi dilemesi ve her şeyi yaratması, kişilerin bunlardan dolayı övülmelerine, yerilmelerine, sevap kazanmalarına veya cezalandırılmalarına da engel değildir. Cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Hayırsever zengin, Allah yolunu öldürülen şehit ve alim. Allah hepsinin nerede, ne şekilde öleceğini bilir mi? Bilir. Diledi mi? Diledi. Ama onun dilemesi, yaratması kişinin cezalandırılıp veya mükafat almamasını gerektirmez. O bilir. Evet. Kısas olayında olduğu gibi mübah olarak birini öldürse ne sevap ne ceza kazanır ne de ceza görür. Ancak bir kişi birini kasten öldürürse o ona karşılık ne yapılır? Kısas edilir ya da diyet ödenir. İki türlü ecel vardır. Allah'ın bildiği mutlak ecel ve şartlara bağlı ecel. Bununla Peygamber Efendimiz'in şu sözünü anlamış oluyoruz: kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa sıla-i rahimde bulunsun, akrabalık bağlarını ne yapsın? Gözetlesin. Çünkü Yüce Allah meleğe şöyle emretmiş. Eceli yaz ama sıla-i rahmi gözetirse ona fazladan şu kadar ömür vereceğim. Melek ömrün uzatılıp uzatılmayacağını bilmez. Fakat Allah işin nereye varacağını bilir. Bu sonuçta gerçekleştiği zaman ecel ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri alınır. Ama Allah Azze ve Celle sebeplere bağlı insanın ömrünü uzatıyor muymuş?
Uzatıyor.
Bu cüzlere girmemin sebebi okuduğunuz naslarda kafanızın karışmaması için. Allah'ın hükmü iki türlüdür. Yaratma ve emretme. Birincisinin kapsamına takdir ettiği musibetler girer. İkincisinin kapsamına emir ve yasakları girer. Kul her iki durumda da sabretmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yapılması emredilen şeyi yapacak, yasaklanan şeyi terk edecek. Ve bu hususta da sabredecek. Aynı şekilde Allah'ın takdir ettiklerine sabretmesi de lazım gelir. İnsanlar dört kısma ayrılır kardeşlerim. Bir, kendisi için değil, Rabbi için buğz eden. Rabbi için değil, kendi için buğz eden. Her ikisi için buğz eden, her ikisi için de buğz etmeyen. Evet. Anlaşıldı değil mi?
Evet.
Bir, kendi için değil, Allah için buğz eden. İki, Allah için değil, kendi için buğz eden. Üç, hem kendi hem de Allah için buğz eden. Dört,
ne kendi ne de
Allah için buğz eden. Kader konusunda da insanlar dört kısımdır. Birincisi, iyiliğin Allah'ı fiili, Allah'ın fiili, kötülüğünse kendisinin fiili olduğuna inananlar. Birincisi, iyiliğin Allah'ın fiili, kötülüğün kendi fiili olduğuna inananlar. İkincisi, iyiliğin kendi fiili, kötülüğünse Allah'ın fiili olduğuna inananlar. Üçüncüsü, her ikisinin de Allah'ın fiili olduğunu düşünenler. Dördüncüsü, her ikisinin de kendi fiili olduğunu düşünenler. Anladınız mı ikisinin uyumluluğunu? İşte rububiyeti müşahede etme hususunda insanlar bu dört gruba ayrılırlar. Bu insanların Allah ve kendileriyle ilgili olarak takındıkları tavırların odaklandığı taksimdir. Ayrıca Allah ve kendileriyle de bu şekilde gruplanırlar. Salt olan taksim ise Allah ile Allah için amel etmektir. Allah ile Allah için amel etmektir. Kendisiyle kendisi için değil. Allah ile Allah için amel etmek, kendisiyle kendisi için değil. Bunu anladınız mı? Allah bizi müminlerden eylesin. Sait ve Şakiler. Zor değil değil mi ders? Gayet iyi gidiyor. Eminim zaten. Soru. Sırf mutluluğa özgü kılınmış veya sırf mutsuzluğa özgü kılınmış topluluk yahut mutsuzluk olmayacak. Mutlu ya da mutlu olmayacak, mutlu var mıdır? Şayet bizden önce amellerin varlığı söz konusuysa, o zaman amel etme hususunda nefsi yormanın, onu lezzetlerden alıkoymanın ne anlamı var? Değil mi ki ezelde yazılan şey kaçınılmaz olarak gerçekleşecek? Bu meseleye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap vermiştir. Bir gün Gargat mezarlığındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki asasıyla yere birçok şeyler çiziyor. Hoş geldin şer. Biliyor musunuz diyor, kalemler yazdı, defterler dürüldü. Cennetlik olan da, cehennemlik olan da bir kitapta nedir? Yazılıdır. Ve takdir edilmiştir. Sahabe kalkıyor, diyor ki o zaman niye amel edelim ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim. Nasıl olsa hayır ehliyse hayır işleyecek, şer ehliyse şer işleyecek. Gideceği yerde cennet mi, cehennemi nedir? Belli. Bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin, amel edin demiştir. Çünkü herkese neye meylederse o ne yapılacak? Kolaylaştırılacak. Evet kardeşler. Allah hepimize hayırlı amel işlemeyi, sonunu hayır kıldığı insanlardan eylesin. Bu ve benzeri hadislerde Kur'an'ın da haber verdiği Yüce Allah'ın kulların varacakları Said veya Şakilerin önceden bildiğini, yazdığını ve takdir ettiğini haber veriyor. Kulların ve başka varlıkların hallerini önceden bilip yazdığı gibi. Nitekim Buhari ve Müslim'de gelen rivayette doğru sözlü ve sözleri her zaman doğrulanan Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Sizden her birinizin ana rahmindeki yaratılışının ilk 40 günü nüfte şeklinde geçer. Sonra 40 gün bir kan pıhtısı olur. Ondan sonra bir çiğnem et. Sonra Allah bir meleğe 4 kelimeyle gönderir. Melek ona amelini, ecelini, rızkını, sahip mi, şakim olduğunu yazar. Sonra onun içine ruh üflenir. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki içinizden biri sürekli olarak cennet ehlinin amelini işler. Nihayet onunla cennet arasında bir zira mesafe kalır. Daha önce yazılmış olan kader öne geçer de o adam ateş ehlinin amelini işleyerek cennete girer, cehenneme girer. Öyle. Yine içinizden biri sürekli ateş ehlinin amelini işler. Nihayet ateşle onun arasında bir zira kalır ve o daha önce yazılmış olan kader öne geçer. Adam cennet ehlinin amelini işler ve o da ne yapar? Cennete girer. İblisin halini düşünün. 99 kişiyi öldüren insanın amelini düşünün. Yüce Allah'ın varlıkları ve türleri yaratmadan önce onları bildiğine, yazdığına, hükmettiğine ve takdir ettiğine dair naslar oldukça fazladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun Said mi, Şaki mi, buna yol açan amellerin varlığına engel olmadığını, mutluluk ehli olana mutluluk ehlinin amelinin kolaylaşacağını açıklamış, kişinin nasıl olsa önceden yazılmış bir kaderi vardır diye amel etmeyi, terk etmeyi yasaklamıştır. Bu yüzden önceden yazılmış kadere güvenerek emredilen amelleri terk edenler, amel olarak en büyük hüsrana uğrayan, emekleri dünya ve ahirette boşa giden kimselerdir. Dolayısıyla dünyada yapmakla yükümlü olduğu amelleri terk edişleri, kendileri için takdir edilip de kendilerine kolaylaştırılan mutsuzluk ehlinin amelleri arasında yer almıştır. Çünkü mutluluk ehli olanlar emredileni yapıp yasaklardan kaçınan kimselerdir. Allah kime hidayet erdirirse onu kimse saptıramaz. Ben erdim artık, benim amele ihtiyacım yok. Kimi de saptırmışsa ona da kimse hidayet edemez. Bu bakımdan kadere yaslanarak kendisine emredilen amelleri terk edip yasaklanan amelleri işleyen kimse kendisine şaki ehlinin amelleri kolaylaştırılan insanlardan biri olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu son derece doğru ve isabetli cevabı Tirmizi kanalıyla gelen rivayette denildi ki ya Resulullah ilaçlarla tedavi olalım mı? Ayet ve dua ile hastalıklardan korunalım mı? Yani rukiye yaptıralım mı? Hastalık korkusuyla önceden tedbir alalım mı? Bunlar Allah'ın takdir ettiği bir şeyi engeller mi? Buyurdular ki bunlar Allah'ın takdiridir. Sebeplere sarılın, takdiri ne yapın? Allah'a bırakın. Çünkü Yüce Allah varlıkların bütün durumlarını ve mahiyetlerini bilir, buna göre yazar. Allah bir şeyin amel veya başka sebepler aracılığıyla olacağını bilip yazdığından, bunu takdir ettiğinde bu gibi şeylerin Allah'ın sebep kıldığı şeyler olmadan olabileceğini düşünmek caiz değildir. Bu durum bütün hadiseler için geçerlidir. Düşünün, bir örnek verelim. Allah şu erkek ve kadının bir çocuğu olacağını bilip yazdığı zaman ve Allah bunun gerçekleşmesini kadınla erkeğin birleşmesine, çocuğun oluşumunu sağlayan meninin ana rahmine akmasına bağlı kıldığı vakit artık Allah'ın çocuğun varlığını bağlı kıldığı sebep olmaksızın çocuğu var olabilmesi caiz değildir. Çocuğun olmasının sebebi alışılagelen normal ve alışılık olmayan normal otesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Normal sebepler Ademoğlunun bir anne ve babadan meydana gelmesidir. Normal olmayan sebepse Adem'in topraktan yaratılması, İsa Aleyhisselam'ın babasız Allah'ın bir ruhu olarak üflenmesidir. Ya da sadece bir babadan dünyaya gelmesi, Havva annemizin eye kemiğinden, kandan, etten yaratılması gibi. Evet, ama bütün sebepleri önceden Allah bilmiş ve yazmıştır. Onları takdir etmiş, hükme bağlamıştır. Bunların sonuçlarıyla irtibatları da önceden ne yapmıştır? Belirtmiştir. Bitkilerin yaratılmasının aracı olan yağmurun yağması gibi sebepler de bunun kapsamına girer. Allah kurumuş, toz toprak olmuş yeryüzünü indirmiş olduğu bir damla yağmurla ne yapar? Yeşertir. Evet. Soru. Yüce yaratıcı saptırır mı? Hidayete mi erdirir? Varlık aleminde olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Her şeyi dilemesi ve kudretiyle yaratmasıdır. Onun istediği olur, istemediği olmaz. Veren de o, alandı. Alçaltan da o, yükseltendi. Üstün kılan da o, alçaltandı. Zengin eden de o, fakir eden de o. Kimini saptırır, kimini de doğru yola iletir. Kimini mutlu eder, kimini bedbaht. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çekip alır. Dilediği kimsenin göğsünü İslam'a açar, dilediği kimselerin de göğsünü göğe yükseltiyormuş gibi sıkar. O kalpleri evirip çevirendir. Bütün kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Bunlardan dilediğini dosdoğru yolda tutar, dilediğini kaydırır. Allah kalplerimizi, ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın.
Amin.
Müminlere imanı sevdiren, onu kalplerinde süslü gösteren, onların küfürden, fısıktan, günahtan tiksinmelerini sağlayan odur. İşte bunlar doğru yol üzere olanlardır. Allah her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibidir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun her şeye gücü yeter, kulu sabırsız, aceleci, kendisine bir kötülük isabet ettiğinde feryadı basan, kendisine bir iyilik dokunduğunda ise başkasına vermeyen bir karakterde yaratılmıştır. Bununla beraber kul gerçek bir faildir. Bir dilemesi ve kudreti vardır. Nitekim Yüce Allah sizden doğru yolda gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbin için doğru bir yol tutar. Sizler ancak Allah'ın dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Asla bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan odur. Mağfiret sahibi de odur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Son bir örnek vereyim sizlere. Allah rızkı temin etmeyi esbaba, tevessüle bağlamıştır. Ve rızık konusunda da insanlar üç kısımdır. Rızkı ben kazandım diyen, rızkı Rabbim verdi diyen, rızkı manevi şekilde bulan. Rızkı ben kazandım diyen kimdir? Kafirlerdir. Rızkı Rabbim verdi diyense müminlerdir. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kadere olan imanımızı artırsın. Ve ayağımızı İslam'dan kaydırmasın. Tevhid ehli insanlar olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurüke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Allah'a emanet olun.
Amin.